Ayrım 19.
Bireylerinin birbirlerinin varlığına tamah ettiği bir toplum mu, yoksa kendilerine verilmiş değerlere sahip çıkmış emirlere sadık, yüksek ahlaklı bir toplum mu bekliyorlar? Hangi emirler? İnsanoğlunun izleyeceği yol ve hedefler Tevrat'ta en açık biçimde ortaya konmuştur. Ve Allah onları mübarek kıldı ve Allah onlara dedi, semereli olun ve çoğalın ve yeryüzünü doldurun ve onu tabi kılın. Ve denizin balıklarına ve göklerin kuşlarına ve yer üzerinde hareket eden her canlı şeye hakim olun. Dobra dobra açıklanmış bir görev dağılımıdır bu. Hayvanların krallığını ve yeryüzünü oksijen, su, madenler, petrol gibi tüm zenginlikleriyle kendi tasarruf ve iktidarımıza tabi kılmak için insan zekamızı seferber edeceğiz. Tevrat'taki emirleri veren Tanrı'ya ister idrak olunamaz ve kadiri mutlak bir ruhsal mekanizma, ister dünya dışı bir varlık gözüyle bakalım, önemli olan şudur ki, bu tanrı veya tanrılar insanlardan çok çok üstündürler. O veya onlar çoğalın emrinin nüfus fazlalığına, yiyecek ve giyecek darboğazlarına, özetle ancak zeka ile üstesinden gelinebilecek tıkanıklıklara yol açacağını biliyordu, biliyorlardı. Bu nedenden ötürüdür ki insanoğlunu sorunlarını çözebilecek bir zeka ile donattılar ve bu nedenledir ki şu cümlede verilen vaadi anlayabiliyoruz. Bir kavmdırlar ve şimdi yapmaya başladıkları şey budur ve şimdi yapmaya niyet ettiklerinden hiçbir şey onlara men edilmeyecektir. Tevrat Tekvin 11,6. Ve bizler sorunlarımızın üstesinden gelebilecek zekaya sahip bulundukça, baş parmaklarımızı döndürerek bir köşede oturup dünya dışından bir yardım beklememize hiç gerek yoktur. Tevrat'ta Tanrı'dan tekil olarak söz edilir. Benim tanrılar şeklindeki yaklaşımım kabulü imkansız bir hile midir? Orijinal İbranice metinde tanrı karşılığı için çoğul kavramı olan Elohim kullanılmaktadır. Çoğul kavramının önündeki fiil ise tekil olarak çekilmiştir. Söz gelimi ve tanrılar insanları kendi suretlerinde yarattı. Fiil tekil halde olunca çevirmen de çoğul kavramı Elohim'i tekile dönüştürerek tanrı yapmıştır. Ne var ki uzman din bilimciler tekil fiil ile çoğul Elohim'in bir araya getirilmesindeki kabulü zor bileşime özellikle dikkatimi çektiler. O zaman şöyle olacaktı çeviri. Tanrılar insanları kendi suretlerinde yarattılar. Emirlerinin tutulmasının felaket getirici sonuçlarını bilmiş olmaları gerektiğine göre tanrılar nasıl oldu da insanlara çoğalmayı ve yeryüzünü kendilerine tabi kılmayı emrettiler? Tanrılar açık buyruklar bırakarak ilkel insanlığı terk ettiler. Bu emirler tutulsaydı daha halim, selim ve yumuşak davranışlı bir uygarlık, güvenceli bir gelecek ve de yüksek düzeyde bir kültür söz konusu olabilecekti. Tanrıların atalarımıza verdikleri 10 emir, çıkış bölümünde 20. surenin 2 ile 17. ayetlerinde, tesniye bölümünde 5. surenin 6 ile 21. ayetlerinde geçmektedir. Ve Tevrat tercümesine göre her emir, mayacaksın emir kipi ile vurgulanmaktadır. İbranice kavram her iki anlamı da kapsadığı için aslında yapmak isteyeceksin şeklinde bir çeviri de mümkün olabilir. Geçmişte bir peygamber tarafından telkin edildiğini göz önüne alacak olursak, 10 emrin geleceğe, tanrıların dönüşüne ilişkin yine bir duruma ışık tuttuğu anlaşılacaktır. İlk emir şöyle der, kendin için herhangi bir oyma put, yukarıda göklerde olanın yahut aşağıda yerde olanın yahut yerin altında sularda olanın hiçbir suretini yapmayacaksın. Dünya dışı varlıklar, her şeye gücü yeten ölümsüz tanrılar olmadıklarını gayet iyi biliyorlardı. Büyük ihtimalle onlar da en uygun deyimiyle bütün dinlerde tanrı olarak ifade edilen bir üstün kuvvete ibadet ediyorlardı. Masum atalarımız tarafından tanrı olarak görüldüklerinin farkındaydılar. Ve bu nedenden ötürü de kendileriyle erişilmez yüce varlık arasında bir ayrım yapmak istediler. İleriki nesillerin taş, tahta, plastik gibi nesnelere tapınmalarını önleyebilmek için tanrı suretleri yapılması konusunda kesin bir yasak koydular. Peki sonra ne oldu? Dünya dışı varlıklar uzayın derinliklerine açılır açılmaz insanlar emirleri hiçe saydılar. Hemen her uygarlıkta ortaya çıkmış bulunan her din, tanrıların suretlerini yaptı ve çeşitli adlar yakıştırarak yücelttiler. Bu emirlere bağlı kalan ve hiçbir şekilde suretlere hoşgörü göstermeyen benim bildiğim tek din İslamiyet'tir. Dördüncü emir şöyle der: babana ve anana hürmet et ta ki günlerin uzun olsun. Hiç şüphesiz bütün uygar insanlar tarafından riayet edilen tek emir bu olsa gerektir. Bu uzun yaşam vaadini oldukça ilginç buluyorum çünkü günceldir, aktüeldir. Ebeveynine hürmet eden bir kişi neden uzun yaşasın? Modern araştırmalar sonucunda ilk kez ortaya çıkan bir imza söz konusu değil midir? Ebeveynin sıcaklığıyla geçen bir çocukluk, evi barış ve güvenlik dolu havasıyla olumlu bir ruhsal etki yaratmaktadır. Bunun tersi durumlarda ise insan mutsuz olmaktadır. Modern araştırmalara göre ruhsal sıkıntılara maruz kalan bir insanın kansere yakalanma şansı çok daha yüksektir. Bu nedenle bu emrin tutulması daha uzun bir ömür vaat etmektedir. 5 ile 8. arasında kalan emirler basit ve açıktır ve bu emirlerin tutulması durumunda yeryüzü cennete dönüşecektir. Katletmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, komşuna karşı yalan şahadet etmeyeceksin. Gerçekten de barış ve mutluluk yoluna uzanan basit bir formüldür bu. İnsanlar tanrıların bu zekice yasalarına bağlı kalabilseler ne kadar harikulade olurdu. Herhangi bir bahane yüzünden insanın insanı öldürmediği bir dünya. Savaşlar ve jenositler ortadan kalkmış. TV'de neşe saçan haberlerden öte bir şeye rastlanılmıyor. Evet, barış denilen nesne gerçekten de bundan binlerce yıl önce programlanmıştır. Zina etmeyeceksin. Bu emrin yayınlandığı zamanda bile pek fazla dikkate alındığını sanmıyorum. Sınırsız özgürlük fikriyle sarhoş olmuş günümüzün insanları bu konuda pek bir şey duymak istemiyorlar. Eğer bir başka yıldızdan gelen bu emre itaat edebilseydi, bu kadar çok gözyaşının dökülmesi engellenir ve de bu denli büyük felaketlerin doğmasına hiç gerek kalmazdı. Çalmayacaksın emri tutulabilseydi, Tanrı'ya şükür diye sevinç çığlıkları atabilirdik. Kapılarda kilit olmazdı, polisler emekliye ayrılırdı, çantaların ve ceplerin özenle düğmelenip fermuarlanmasına gerek kalmazdı çünkü hırsızlık denilen olay kalkmış olurdu ortadan. Ne var ki, realite bu iyi emri ulaşılmaz bir ütopyaya dönüştürmüştür. Yalan şehadet etmeyeceksin. İnsanların düşünebilme yeteneğini kazandıkları ilk günden bu yana kim bilir kaç milyon insan yalan şehadet yüzünden ne sıkıntılar çekmiştir. Kim bilir kaç milyonluk bir zaman boyunca insanlar komşularının aleyhine yalanlar sıralayıp durmuşlardır. Her gün ve hiç durmadan çiğnenen bir yasadır fakat bu kötü yasa olduğu anlamına gelmez. 9. emir engin bir tecrübe sonucunda formüle edilmişe benzemektedir. Komşunun evine tamah etmeyeceksin. Komşunun karısına yahut kölesine yahut cariyesine yahut öküzüne yahut da eşeğine, komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin. Nedenli uzak görüşlüymüş bu tanrılar. Zeka verdikleri varlıkları ne kadar iyi tanıyorlarmış. Toplum hayatının en büyük tahripçisinin kıskançlık olduğunu gayet iyi biliyorlarmış. Kıskançlık zehrinin tuzakları insanlık tarihinin uzandığı bütün yollarda köşe başlarına yayılmıştır. Açık veya gizli olarak bir takım taraflarca savunulmamış mıdır? Diğer insanların zorlu uğraşlardan sonra kazandıkları ellerinden alınarak yeniden dağıtılmalı. Bu tür yaklaşımların bütün kenar cilaları kazanacak olursa toplumlar ve fertler arasındaki çekişmelerin temelinde yatan kıskançlık değil midir? Evrim konusunda bilgileri sayesinde tanrılar hangi yasaları ve neden vermeleri gerektiğinin bilincindeydiler. Geçmişi ve geleceği şu ana tercih etme gibi bir tutuculuktan tamamen uzak bir biçimde, özellikle ısrar ediyorum ki bu basit addedilen 10 tane emir tutulacak olsaydı, dünyamızın cennete dönmesi işten bile değildi. Bu eski emirler toplum hayatı için gerekli olan bütün ön koşulları içermektedir. Eğerler ve fakatlara yer verilmemiştir. İstenildiği kadar akılcı yaklaşılsın, getirdiği yasaklamalar bakımından dünya üzerinde bu denli az ve öz olabilen başka hiçbir yasa dizisi mevcut değildir. Yalnızca ben ümit etmek isterim ki tanrılar günün birinde bir araştırmaya girmesinler de bu muhteşem planlarının ne hale geldiğini görmesinler. Evet, dünya dışı varlıklar geri döndüklerinde neyle karşılaşmayı bekliyorlar? Kararsız ve güvenilmez bir takım ilerlemeler arz eden toplumumuzun durumuna nasıl bir tepki gösterecekler? Güneş sistemimizin koordinatları uzay gemilerindeki bilgisayara depolanmış ve hedef olarak da gezegenimiz Dünya programlanmıştır. İster uzay gemisinin ilk mürettebatı birkaç yıl daha yaşlı olarak, isterse de yeni bir nesil geri dönüş vaadini yerine getirsin, fark etmeyecektir. Yerlileri eğiten ve yardımcı olan ilk koloni kurucularımıza benzeyen bir durumdur bu. Emirleri yerine getirilirse övgü ve teşekkürlerini esirgemez, eğer durum bunun tersi ise sert tedbirlere başvururlardı. Herhangi biri çıkar da dünya dışı varlıkların asla bizim sömürgeciler gibi davranmayacaklarını ileri sürecek olursa bu gerici bir düşüncenin ürünü olur. Ve bu görüş sahibini düştüğü yanılgı konusunda ikna etmeye çalışırım. Şöyle ki, tanrılar zeki insanı kendi suretlerinde meydana getirmişlerdir. Düşünce sürecimizin bu eski atalarımıza benzeme nedeni de burada yatmaktadır. Gelenekler bu tanrıların dünyamızın tarih öncesi sakinlerine pek de kadife eldivenle yaklaşmadıklarını vurgulayan örneklerle doludur. Koskoca kentleri yağmur gibi gökten yağan ateş ve kükürtle selamsız sabahsız ortadan kaldırmışlardır. Sümer destanı Gılgamış ve Tevrat'ın Nuh tufanı ile ilgili bölümlerinde görüldüğü gibi, öfkeye kapıldıkları zaman kuluçka ürünlerini suda boğmaktan bir an bile kaçınmamışlardır. Dünya dışı varlıkların günümüzde de böylesine sert ve insafsız davranıp davranamayacaklarını sormalıyız kendi kendimize. Zaman enerji vasıtasıyla yönlendirilebilir. Sınırsız enerjiyi tasarruf edebilen bir kişi, zaman faktörünü yanına alarak arzuladığı her şeye erişebilir. Dünya dışı varlıklar, günümüz uygarlığını bakteri sağanağı yoluyla yok edebilecekleri gibi, uygarlığın belirli bir düzeye erişmesini de bekleyebilirler. Dünya dışı varlıklar, olağanüstü bir enerji kitlesine sahiptirler, uzay gemileri bu enerjiyle yükleyerek başka güneş sistemlerine uçabilmektedirler. Ve uzay gemisinin hız derecesine bağlı olarak yalnızca birkaç yıl yaşlanırken dünyamız üzerinde on binlerce yıl geçip gitmektedir. Ve geri döndüklerinde yeni bir uygarlık filizlenmektedir. Bu nedenden ötürüdür ki dünya dışı varlıklar sömürge faaliyetlerinin arzu edilmez ürünlerini zaman zaman rahatlıkla bertaraf etmekte bir sakınca görmemektedirler. Çünkü zaman faktörünü yanlarına almışlardır. Geri dönen tanrıların öfkelerini nasıl yatıştırabiliriz? Üstün teknolojileri karşısında korku duymamızı sağlayabilmek için onların düzeyine yetişme şansımız yok mudur? İlk emir, yeryüzünü kendimize tabi kılmamızı söylemektedir ve insandan semereli olup çoğalması istenmektedir. Semereli olmak ve çoğalmak aynı anlama gelmemektedir. Bu iki farklı emirden, semereli olmaktan büyümeyi, çoğalmaktan da daha geniş bir tabakaya yayılmayı anlıyoruz. Eğer dünya dışı varlıklar bize zekalarını aşıladılarsa, semereli olmak zekanın gelişmesini ve özellikle bilimsel merak yoluyla, zeka yoluyla elde edilen buluşlar kastedilmektedir. Ve dünya dışı varlıklarca aşılanan bu zekanın ürünü olan bilimsel merak, gezegenimizdeki enerji kaynaklarının ortaya çıkarılması ile kanıtlanmış olmaktadır. Gezegenimizin yağmalanışı ile ilgili olarak hiç durmadan uyarılarda bulunan o boğuk sesli erkekler korusunu biliyorum. İnsan zekasını bu kadar noksan bir biçimde değerlendirmeleri karşısında da esef duyuyorum. Çünkü pratikte azalan bir ham madde bir başkası ile ikame olunmaktadır. Netice son derece de basittir. Bir ham madde ne kadar az ise o denli değer kazanmakta, giderek azaldıkça değeri o ölçüde artmakta, ve günün birinde pazardan kaybolmaktadır. İşte tam o anda zeki insanoğlu aynı etkileri bir başka malzeme ile de sağlayabileceğini hatırlamaktadır. Ve insanoğlu daima işin içinden çıkmasını sağlayacak bir çözüm yolu bulacaktır. Günümüzün benzinle çalışan tüm motor ve ürünleri rahatlıkla hidrojene kaydırılabilir. Özdeyişte olduğu gibi işbaşı düşünce, buluşları doğuran düşünce ana kendini göstermiş ve kullanılmış madenleri yeniden işleme süreci ortaya çıkmıştır. Her türlü süprüntü ve artıktan tamamen farklı ya da yeni bir nesne elde edilebilmektedir. Geminin doktoru Dr. Robert Mayer, 1814-1878, enerji dönüşüm yasasını bulmuştur. Bu yasaya göre evrendeki toplam enerji daima sabit kalıyor, yalnızca birbirine dönüşmekle kalıyordu. Werner von Braun da şöyle yazıyordu. Bilim, hiçbir nesnenin iz bırakmadan kaybolmadığını belirlemiştir. Doğa yok oluş tanımaz. Yalnızca değişiklik ve dönüşümdür söz konusu olan. İster tek tanrıdan, ister benim dünya dışı tanrılarımdan gelsin, insanoğlunu yönlendiren yükümlülük hep aynı ola gelmiştir. Tanrıyı veya tanrıları taklit edebilmek için yeryüzünü tabi kılacak ve semereli olacaklardır. Bu açıdan bakılırsa, ileri teknolojiye çamur atmak, kaynaklarımızın tüketilmesine karşı çıkmak, atomik gücün kullanılmasını engellemek, eski misyonumuzu tersine çevirmek ve harakiri yapmakla özdeştir. Oysa bize yüklenen kutsal misyon bambaşkadır. İnsanlık, tanrıların dönüşü için ahlakça, teknikçe kendi kendisini hazırlamalıdır. Mükemmel bilgeliğin ifadesi olan 10 emir yeniden baş tacı edilmelidir. Zekice meraklılığımıza tanrılar tarafından öngörülmüş bir değer gözüyle bakılmalıdır. Ultramodern bir programla dünya üzerinden açlığın kökü kazanabilir, savaşlar ancak geçmişte kalan acı birer anı haline getirilebilir ve daha önemli çalışmalar ütopya olmaktan çıkabilir. Dünya dışı varlıkların bizi eşit ortaklar olarak kabul etmekleri ancak onların suretine gerçekten benzememizle mümkündür. Bu akideleri ortaya koyarak bir bir sıraladıktan sonra hala ortaya atılıp da tanrılar eşittir astronotlar kuramının insanları tembelliğe ve gökyüzünden yardım dilenmeye istediğini öne sürecekler çıkacak mıdır? Bu kuram yapıcı ve pozitif noktalarından kavranacak olursa insanlık ilerlemecilikle kutsanmış barışçı bir geleceğe doğru yol alabilir. Böylece daha uzunca bir zaman tanrıların dönüşünden korkulmasına gerek kalmayacaktır. Şöyle veya böyle, bugünkü haliyle dünyamız güven duygusu uyandırmaktan oldukça uzaktır ve bu durumu değiştirmek bize düşmektedir. Yüce J.V. Goethe'yi bir an hatırlayalım. Anladıkları şeylerle alay eden insanlara karşı bağışıklık kazandık. Ek, Der Spiegel dergisi 1978 yılının son sayısı olan 52 numaralı nüshasında, Astronomi Kozmos'un yeni bir senaryosu başlığı ile 14 sayfalık bir rapora yer verdi. Kitaplarımın dikkatli okuyucuları bu özlü makalede birçok eski dostlara rastladılar. Bu kitabın son sözü olarak da gerçekten kayda değer içeriği nedeniyle yine Der Spiegel'de yayınlanmış sayı 1/1979 bir makaleyi aktarmak istiyorum. Kitap ve konferanslarımda hiç durmadan tekrarladığım dünya dışı zeki varlıklarla ilgili araştırmalara bilimin tüm ilgili branşlarının katılmaları gerektiği şeklindeki önerim sanırım en sonunda bir yansıma sağlamış oluyor. Kozmik araştırma. Uzaydaki sözde daha üstün bir uygarlıkla iletişim kurulmasından daha çok korku verici bir ikinci kabus hayal edemiyorum. Bu sözler Harvardlı biyolog ve Nobel ödülü sahibi George Wald'a ait olup, 2 ayda bir yayınlanan ve yabancı zeki varlıklarla ilgili araştırmalara yer veren yeni bir dergiden alınmıştır. Kozmik Araştırma adlı bu dergi, bu Ocak ayı itibariyle yayına girmiş olup, ABD dışı yıllık abonesi $16'dır. Ve ciddiye alınabilecek bir yayın organıdır. Yazı işleri büroları Ohio Devlet Üniversitesi'nin radyo rasathanesinde olup, yazıyla katkıda bulunanlar arasında Cambridge Üniversitesi'nden Britanyalı astronom Martin Rees, Sovyet Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü'nden Nikolay Kardeşev ve Amerikan Dünya Dışı Zeki Yaratıkları Araştırma Programı SETI Müdürü John Billingham gibi ciddiye alınmalıkları gereken kalemler mevcuttur. UFO kaprisçileri için olmasa da bilimde fanteziye özlem duyanlar için oldukça iyi çağrışım yapan bir kadro. Kitabın sonu 2 Kasım 2000.